Evet, hoş geldiniz Allah'ın sözüne. Bugün gerçekten sevinçliyiz. Bizim Rabbimiz iyidir. Onun niyetleri iyidir. Onun sevgisi çok büyüktür. Ve onu her hafta kutlamak istiyoruz aramızda. Yunan mitolojisinde, yani Greklerin masallarında Sisifos adında biri vardı. Sisifos. O tanrılara, onların Greklerin tanrılarına saygı duymazmış. Hatta onlarla ve insanlarla hep eğlenirdi. Hatta kurnazlık yapıp ölümü bile aldattırmış. Yani ölümü aldattırıyor. Sonsuz yaşamı kazanmış ölümün elinden. İşte en sonunda tanrılar bunun hareketlerine bakarak dediler bu böyle olmaz. Biz ona ceza vereceğiz. Ve ona çok ağır bir ceza vermeye kalktılar. Ve kocaman bir taş, kocaman bir kaya getirdiler. Ve bu Sisifos lazımdı onu dik bir Balkan'ın tepesine yuvarlasın. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir tepe var birkaç yüz metre ve o kocaman kayaya lazımdı yuvarlasın tepenin en yüksek yerine kadar. Ama son yarım metre kala, işte az kaldı tam bitiriyorum derken taş kayarmış, aşağı kadar yuvarlanmış ve o lazım bir daha başlasın. Ve böyle hayat boyunca öyle yani zor bir iş verdiler. Hayat boyunca bununla, bu taşla, bu kayayla uğraşırmış ve hiçbir zaman olmazmış. Onun cezası bu. Ve böylece Sisyphus lazım yeniden sıfırdan başlasın. Yani yeniden taşı yuvalamaya başlasın. Sonsuzlara kadar böyle devam etmesi onun kaderiydi. Evet, olabilir kendini öyle hissedesen değil mi? Eminim toplantılara gittiğimde kişiler sevineceğine çoğu vakit böyle uff ah bilmem ne böyle bir hava var. Çoğumuz bu Sisyphus'a benziyoruz. Tam başladın bir yere gelmeye az kaldı derken bum her şey bozuluyor. Ve sıfırdan başlıyorsun. Şimdi azıcık bir parça kendini öyle hissediyor musun? Bir yük altında kendini hissediyor musun? Öyle bir yük ki, öyle bir kaya ben onu kaldıramıyorum. Vaiz kitabında Süleyman 1. bölüm ayet 2 ve 3 şöyle konuşuyor. Her şey boş, bomboş, bomboş diyor vaiz. Ne kazancı var insanın güneşin altında? Harcadığı onca emekten. Bugün değişik yükler hakkında konuşacağız. Ve bakalım bizi o yüklerden kim kurtarabilir? Var mı bir kişi yani bizi bu yükten kurtarsın? Sen de bunu bir parça hissedersin. Kimi başvuracaksın? Kimi döneceksin? Kim yardım etsin? Seninle birlikte o yükü kaldırmaya. İsa Mesih bu konuda çok güzel sözler söyledi ve bugün onlara bakmak istiyoruz. Mata 11, 28, 30'a kadar İsa Mesih'in sözlerine bir göz atalım. Ne diyor İsa Mesih burada? Ey bütün yorgunlar, ağır yük altında olanlar. İşte ağır yük altında olanlar. Bana gelin, ben size rahatlık vereceğim. Bunlar çok meşhur sözler. Hep bunu paylaşıyoruz ama o da bitmiyor. 29 ve 30. ayette var. Nasıl bize İsa rahatlık verecek açıklıyor. Benim bondurumu takın ve benden öğrenin. Çünkü ben yavaş ve alçak gönüllüyüm. O vakit canlarınız için rahatlık bulacağınız. Çünkü benim vereceğim bondruk kolaydır. Benim vereceğim yük yiğindir. Görüyor musunuz? Birçok kişi ayet 28'i okuyorlar ve oraya kadar. İsa'ya gelin, o size rahat verecek ama nasıl rahat verecek? İşte bugün onu araştırmak istiyoruz. Yeterli değil İsa'ya gelmek ama sonra nasıl? İsa bu sözleri Matta 11. bölümünde söylüyor. Ve işte bunlar sadece burada geçiyor. Yani Luka'da, Markos'ta, Yohanna'da yok. Sadece Matta'da işte 11. bölümde bunu söylüyor. Ve ondan önceki ayetlerine bir göz atalım. Matta 11:25'te ne konuştu İsa ve hemen arkadan bu söz yapıyor. Hani kontekst diyoruz. Etraftaki ayetlere bakmamız çok önemli. Ve Matta 11:25'te şöyle diyor. O vakit İsa cevap verip şöyle konuştu. Baba, gökün ve yerin efendisi, sana şükür ediyorum ki bu meseleleri bilgili ve akıllı kişilerden sakladın. Ama kızan aklında olanlara açtın. Evet öyle baba, çünkü senin gözünde doğru olan buydu. İsa'nın sözleri bu ve ondan sonra bunun arkasında konuşuyor. Ey bütün yorgunlar bana gelin, yükleri ağır olanlar yani. Her bir önder, her bir muallim, her bir dini lider kendi öğrencilerle övünüyor. Tamam mı? Bu kadar kişi toplamış etrafına ve onlarla övünüyor. Bunlar benim öğrencilerim. Ve işte öğrencilerin arasında okumuş, güçlü, zengin ve saygın kişiler varsa onları göstererek başkalarına gurur duyuyor. Tamam, işte bak bunlar benim okumuş kişiler, bilgili, güçlü kişiler. Bunlar bana geldi, benden akıl alsınlar. İşte gördün mü, ben kiminle uğraşıyorum, bunlar hepsi beni dinliyorlar gibi bir hava var. Ama insan anlayışı farklı. O kimi gösterdi? Tam ters şeyi, tam ters kişileri. O sevinmiyor. Hani o seviniyor zayıf kişilerle, fakir kişilerle, okumuşluğu olmayan ve anlayışı kıt olan, hani kızan aklında olanlar, işte onlar onun öğrencileri olmuş. Bir lafça bizim gibilerle, bizim gibilerle övünüyor İsa Mesih. Tamam mı? İşte bunları gösteriyor, bizi çağırıyor. İşte ve bunlar benim öğrencim diye övünüyor. Sanki orada bir futbol trenörü var. Ama kimse onun ciliği almıyor. Hani önemsiz bir trenör. Başka trenörler gelip yani dünyanın en hızlı, en tutulan, en pahalı oyuncuları satın alıyorlar, seçiyorlar. De bunu istiyorum, bu benim takımıma gelsin, Bayern Münih'e bu gelsin. Bilmem ne işte, büyük starlar, büyük yıldızlar geliyor. Büyük parayla satın alıyor ve ondan sonra çok hızlı bir takım kuruyor. Ama bizim trenör farklı. Bizim trenöre hani kalan oyuncular en zayıf, en kötü olanlardır. Bir işe yaramıyorlar. Ama sonra o trenör o oyuncuları alıp içeriden değiştiriyor. İçeriden bambaşka kişileri yapıyor. Onların zayıflıklarına kuvvet katıyor. Ve en sonunda öyle bir takımla Dünya Kupası'nı kazanıyor ki herkesin ağzı açık kalıyor. İşte İsa Mesih'in yaptığı buna benziyor. Evet, İsa kimleri kullandı? Bütün Roma İmparatorluğunu değiştirmek için, dünyanın en güçlü imparatorluğunu değiştirmek için kimi seçti? Balıkçı, 12 kişi, balıkçı, gümrükçü, vatan hainleri ve teröristleri. Zayıf kişiler, uygunsuz insanlar. Ve onların karşısında sadece bir tane Pavlus gibi çıktı. Okumuş biri, güçlü biri, bilgili tamamı. Ama daha fazla yani bu zayıf kişiler. İsa Mesih'in apostolların zamanında, belki İsa'dan 100 sene sonra, işte bu Romalı ve Grek filozoflar Hristiyanlarla hani alay ederdiler. Derdiler ki o nasıl bir inanç? O hizmetçi kızların ve cahil kölelerin inancı. Onlar Hristiyan olsun, bize yakışmaz. Öyle bir hava yarattı. Evet, İsa tam öyle kişileri çağırıyor. Zayıf ve yük altında ezilen kişiler. Onlara bu sözleri söylüyor. Tamam. Onlara teselli ve nasihat vermek istiyor. Bakalım İsa orada tam olarak ne diyor? Ey bütün yorgunlar, ağır yük altında olanlar. Ağır bir yük altında olanlar. Bu yük ne olduğunu şimdi araştırmak istiyoruz İsa'nın düşüncesine göre. Yük. Bu yük en birinci dini bir yük. Dinsel, religiozen bir yük. İnsanların koyduğu bir yüktür. Tamam. İnsanlar bu özellikle İsa'nın zamanında din yükü altında ezilirdiler. Evet, İsa'nın en birinci anlamı budur. Yahudi halkı o zaman sadece Romalıların baskısı altında değildiler. Aynı zaman sanki içeriden gelen bir baskı var. O da religiya, din. Yani bir din baskısı vardı. Rab Musa'nın kanununda kendi halkına buyruklar verdi. Onlara yaşam olsun diye, yaşam kaynağı olsun diye verildi. İsrail'in hayatına sıra, güç ve sağlamlık getirsinler diye. O amaçla Musa'nın kanunu verildi. Ama İsa'nın zamanında en küçük detaylarını düşünürdüler. Hani o kadar ince bir noktalara böyle düşünürdüler ki artık bu Rab tarafından bir sevinç için verilen bir kanun onlara bir yük olmaya başladı. Rahat yoktu. Her zaman sanki senin ensinde bir kişiyi kontrol ediyor. Aman günah işleme. Aman işte en küçük detaylarına kadar bizim kanunumuzu tut. Evet. Bakalım önce bu yük, bu söz yük yani ve bonduruk yani bir tarafta nasıl kullanılıyor? Bu nedir? Sadece bu sözü anlamak için iki ayete bakacağız. Apostolların İşleri 15, 28 ve 29. Orada apostollar bir ara geliyor. Çünkü birçok imanlı kişi Yahudilikten gelme ve başkaları böyle milletlerden gelme ve onlar nasıl bir arada yaşasınlar diye. Ve en sonunda öyle bir karar verdiler. Evet diyor kutsal ruha ve bize uygun göründü üzerinize fazla yük koymayalım. Yük koymayalım. Sadece şu mecbur olan şeyler, putlara adanmış şeylerden, kandan, boğulmuş hayvanların etinden hem de zinadan uzak durarsanız. Dört buyruk veriyor ve diyor ki bu bizim yükümüz, bir yük, görüyor musunuz? Yani bir buyruk olarak. Evet, hani bir soru ortaya çıkınca, hani Musa'nın kanunu mu lazım tutalım, tutmayalım mı? Bütün apostollar ve önderler bir araya gelmişti ve bu dört şeyi yasak ediyorlar ve ona yük diyorlar. Demek yük sözü üretiş ya da ruhsal mecburiyet demektir. Başka bir ayette bakalım. Bu sefer İsa'nın kendisi konuşuyor. Açıklama Vahiy kitabında 2. bölümde Tiyatira kasabasında konuşurken Rab şöyle diyor. Ama Tiyatira'da başka kişiler de var. Onlar bu öğretişi kabul etmediler ve şeytanın derin meselelerini öğrenmediler. İşte geri kalan sizlere ben şunu diyorum ve üzerinize başka bir yük koymayacağım. Yeter ki ben gelene kadar sahip olduğunuz şeyleri sıkı tutunun. Ne diyor? Bu benim yükümdür. Yük sözü hep böyle anlaşılıyor. Gene yük sözü burada geçiyor. Tamam mı? Ve tam bu konularda İsa Mesih diyor ki benim yüküm hafiftir ve yiğindir. Ben size o kadar zor şeyleri koymuyorum şart olarak. Benim yolum gerçekten kolaydır diyor. Bana geldiniz mi? Benim yüküm var diyor. Değil yok ama hafiftir. Karşıda Ferisilerin yükü çok ağır idi. Onlar insanların hayatına en küçük detayına kadar böyle kontrol ederdiler ve karıştırırdılar. Mata 23'te İsa onları suçluyor. Ağır ve zor taşınan yükleri hazırlıyorlar. Sonra da onlar insanların omuzlarına bindiriyorlar. Kendileri gene onları kaldırmak için bir parmak bile oynattırmıyorlar. İşte Ferisilerin yükü buydu ve bu yük altında İsa'nın zamanında halk ezilirdi. Mesela Sebt günü, Şabat günü, Cumartesi günü biliyorsunuz Musa'nın kanununa göre kutsaldır. İş yapılması yasaktı her bir konuda. Ama iş nedir ya? Ne de diyebilirsin bu iştir, öbürü iş değildir. İşte bu konuda Ferisiler ve İsa'nın zamandaki önderler çok ağır yükler koyardılar. En sonunda Ferisiler işi o derece getirdiler ki bir anne kendi bebeğini kucağında taşımaz oldular. Yasak, bu yüktür, hani bu iştir. Kendi bebeğini taşıyasan bu bir iştir ve cumartesi günü o yasak. İşte biliyor musunuz? O derece getirdiler. Rab bunu mu istedi? Hayır, öyle bir şey değil. Ama bu insanların yükü, dini yük, dinsel bir yüktür. Evet, kimin ayağı kesik ve takma ayağı var? Dediler ki, sen onu bağlayamazsın, bu iştir. Sen bunu taşıyamazsın cumartesi günü, bu yüktür. Yani bu çalışmaktır. Layık değil, yasak. Nasıl? Sen mecbursun, takma bacağın var, protezan var. Ama bu protezi taşımak, bu iştir. Cumartesi günü yasak. İşte böyle uydurma kanunlar altında halk eziliyordu. Tamam mı? Bir tavuk cumartesi günü yumurtlarsa, o yumurta haramdır. Yiyemezsin. İşte biliyor musun? Şimdi sen gidiyorsun bakkala, bu ne zaman yumurtladı, bu kaç günlük, bilmem ne. Ya, ne bu ya? Yük. Öyle bir hayatı düşünebiliyor musun? İsa Mesih diyor ki bende öyle yükler yok. Bu devam ediyor. Yahudiler bugüne kadar bu yükler altında. Mesela İsrail'de bazı hastanelerde kim bilir daha dindar hastanelerde hemşire yani sestreye çağırmak için bir düğme basıyorsun ya değil mi? Ama bu düğme basmak ne oluyor? Basınca sestrenin yani hemşirenin yani odasında bir lamba yanıyor. Ve sen bunu yaptığın zaman bu lambayı yakmış oluyorsun. Bu gene ateş yakmakmış, bu gene işimiş. Sanki odun toplamışsın, yakmışsın bir ateş. Demek cumartesi günü elektrik de olsa bir düğmeye indirmek yasak. Ateş yakmak meselesi. Ve o zaman baktılar, düşündüler, sağa sola çevirdiler. Nasıl çözeceğiz diyor, bir çare bulmuşlar. Yani hemşire odasında böyle bir kutu var. Bir kutunun içinde lambalar yanıyor. Her zaman yanıyor. Gece gündüz yanıyorlar. Ama bu kutunun önünde küçük bir kapak var. Ve sen düğmeye bastığın zaman bu kapak iniyor. Zaten yanan ışığı göstermiş oluyor. Sen yakmadın ateşi. Sen iş yapmadın. Görüyor musunuz? İnsanı ne duruma getiriyor? Başka bir şey var. Cumartesi günü sadece 1 kilometre yürüme hakkın var. 100 metre geçtin mi, 50 metre geçtin mi günah. O zaman ne yapıyorsun? Düşündüler, taşındılar, dediler ki, şimdi evin içinde bu geçerli değil, avlunun içinde geçerli değil. Sen kendi evinde avlundan ne kadar istersen dönebilirsin. Bir kilometreden fazla da olsa. Ve biz yapacağız öyle bir şey. Demek evin her bir parçası ev sayılıyor. Ve ne yaptılar? Evlerin arasında ipler bağladılar. Böyle karşı karşıya. Ve işte bu ipleri üstten başka bir iple bağladılar. Ve böyle bütün sokak, bütün mahalle bir ev gibi sayılıyor. Demek bütün kasabada, bütün mahallede gez. Sadece evindesin, bir kilometre geçmiyorsun. Bunu yapıyorlar bugün Kanada'da, Toronto kasabasında, Yahudi mahallesinde öyle şeyler yaparmış. Düşünebiliyor musunuz? Ne oluyor? İşte bu dini bir yük. Hani religiozla böyle bir şey değil mi? Ve Rab diyor ki işte bu yükler altında eziliyorsunuz. Ferisiler çok ağır suçlama yaptı. Siz bu yükleri insanların sırtına bindiriyorsunuz ama kendiniz bir şey yapmıyorsunuz. Asadı buyuruyorsunuz. Evet. İşte bu durumda İsa diyor ki bırak ferisileri ve din, religa, işte onunla uğraşma, bana gel. İsa Mesih dinin sonudur. İsa Mesih religyanın ölümü demektir. İsa Mesih'e gelince din artık hiçbir yeri kalmıyor. Sen Hristiyan olmuyorsun. Yani başka bir dine geçmiş olmuyorsun ama ne oluyor? İsa Mesih'in öğrencisi oluyorsun. Onun talebesi oluyorsun. O diri bir şey. Birinci yük bu. Dinsel yükle. İkinci bir yük kaygılar, sıkıntılar, düşünceler. Ne olacak bana? Hepimiz biliyoruz bu kaygılar değil mi? Hele bu son günlerde, bu krizli günlerde herkes daha fazla böyle kaygılanmaya ve sıkılmaya ve kahırlanmaya başlıyor. Öyle değil mi? Ne olacak bana? Aman virüs kapmasın beni. Aman işte işsiz kalmayayım. Aman dükkanlar kapanmasın. Aman tuvalet kağıdı bitmesin. Herkes bu fikirlerle meşgul. Öyle değil mi? Kahırlar çoğalıyor, kaygılar çoğalıyor. Ve İsa Mesih bu konuda söylüyor. Tamam mı? Bana gel. Ve o yükü de bana bırak. Sadece din yükü ama bu yükü de, bu kaygı yükü de bana bırak. Ben halledeceğim. Matta 6.31 Onun için kahırlanmayın. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, ne giyeceğiz diye. Kahırlanmayın. Bu temada düşünün, plan yapın ama kahırlanmayın. Sıkılmayın. Neden böyle? Neden İsa diyor ki? Birkaç sebep gösteriyor. Birincisi kahırlanmayın çünkü o faydasızdır. Boş bir şey. Matta 6.27 İsa devam ediyor. Acaba sizden var mı birisi kahırlanmakla boynunu bir karış bile uzatabilsin? Ya da ömrünü uzatabilir başka bir tercüme? Ha? Kahırlandın mı? Şimdi ben boyum 1.83. Kahırlandın mı böyle sanki 2 metre mi olacağım? Ya da ömrün 70 sene ise kahırlanmakla 120 mi yaşayacaksın? Hayır, saçmalık. İsa diyor ki kahırlanmayın çünkü o faydasızdır. Kahırlanmayın ikinci bir sebep çünkü o imansızlıktır. Kaygılanmak imansızlıktır diyor. Gene Matta 6.32 Çünkü Allahsız milletler hep böyle şeylerin derdine düşüyorlar. Ama gökteki babanız biliyor açan bütün bu şeylere ihtiyacınız var. Demek senin bir baban var. O senin ihtiyaçlarını görüyor. O karşılayacak diyor. Aç bırakmayacak seni. Sen kahırlandın mı? Allahsız milletler gibi oluyorsun. İmansız oluyorsun diyor. İmansızlık. Bir Allah evladı biliyor ki İsa'nın sayesinde biz Allah evladı olabiliriz. O yüzden Allah'a baba diyoruz. Ve bu sadece güzel bir laf değil ama gerçekten denemek lazım. Gerçekten öyleymiş gibi yaşıyoruz. Madem babamız var o bizi bırakmayacak. Üçüncü bir şey. Niye kahırlanmayalım, sıkılmayalım? Üçüncü bir şey. Kahırlanmak sırasızlıktır. Sırası bozuk, ters. Matta 6.33 şöyle diyor. Siz gene en birinci onun krallığını ve onun doğruluğunun peşine düşün. O vakit size bütün bu şeyler de verilecek. Önce sonra var. Sıra var. Bir ve iki. Sen kahırlandın mı? 2-1 yapıyorsun. Ters yapıyorsun. Sırayı değiştiriyorsun. Önce sonra neydi? Önce Allah'ın krallığını ve onun doğruluğunu düşünün. Ondan sonra ne için sıkıldıysan, ne için kahırlandıysan işte o verilecek sana. Abi biz ters yapıyoruz. Önce durum iyi olsun, rahat olsun. Ondan sonra vakit kalırsa, güç kalırsa Rabbi düşüneceğim. Öyle değil mi? Ve şaşıyoruz. Neden hayatımız panika içinde geçiyor? Çünkü Rabbin sırasını ters. İşte bu ikinci yük. Üçüncü büyük. Değil sadece din, değil sadece kahırlar. Üçüncü büyük suçluluk. Günahın suçu. Günahın yani suçun yükü. Evet, bunu hissediyor musun? Bu herkes için problem değil. Bazılar bu yükü hiç hissetmiyorlar. Hatta çoğu insanlar günah işlerken çok rahattırlar. Onların vicdanları rahatsız olmuyor. Tamam mı? Parmağımızı başkalarına uzattırıyoruz. Ben yapıyorum ama o da yapıyor. Ya da tamam yapıyorum ama bu herif benden daha da kötü. Ve böyle yapmakla vicdanımızı bastırıp tamam mı yükümüzü sanki hafifletmeye çalışıyoruz. Ve çok kişi de bu temada başarılı. Vicdansız. Yapıyorlar yaptıklarını ve hiç rahatsız olmuyorlar. İnsanın duygusu uyandırmak, ona günahlı olduğunu göstermek bu kutsal ruhun işidir. İnsan bunu yapamaz. Ben seni yani ikna edemem ki günahlısın, günahkarsın. Bu mümkün değil. Ne kadar da konuşsan boş. Ama kutsal ruh bir insanın üzerine çalışmaya başladı mı? O zaman en başta kendini kötü hissediyor. İyi değil. Kötü hissediyor. Evet. Mesela 1 Samuel 6:19-20 bu olayı okuyalım. Rab'bin antlaşma sandığını içine baktıkları için Rab Beyt Şemeşlilerden bazılarını cezalandırıp 70 kişiyi yok etti. Halk Rab'bin başlarına getirdiği bu büyük yıkımdan dolayı yas tuttu. Beyt Şemeşlilere dedi ki dediler bu kutsal Tanrı'nın Rab'bin önünde kim durabilir? Ne yaptılar? O antlaşma sandığı var idi. Hani bir metre aşağı uzun. İşte ona içeri baktılar. Bu o kadar kutsal bir eşyaydı. Hiç kimsenin hakkı yoktu onu dokunmaya bile. Allah adamların bile hakkı yoktu onu dokunmaya. Bırak normal insanlar. Ama onlar sadece dokundular değil içeri baktılar. Ve onun için diyor 70 kişi Rab vurdu. Tamam mı? O kadar vicdansız, o kadar duygusuz oldular. Evet. İbrani 9, 13, 14 şöyle diyor. Keçilerin ve öküzlerin kanı ve bir erkek keçinin serpilmiş külleri mundar kişileri kutsal kılıyor. Hani onların bedenlerini Allah'ın önünde temiz kılıyor. Yani eski antlaşmayı anlatıyor. Ve diyor ki o zaman murdarlığı gidermek için, murdarlığı yok etmek için bazı kurbanlar vardı eskiden Musa'nın zamanında. Madem öyle Mesih'in kanı ne kadar daha fazla duygularımızı ölü işlerden temizleyecek. Öyle ki artık diri Allah'a hizmet edesiniz. Mesih kendi kendini sonsuz ruh ile lekesiz olarak Allah'a kurban getirdi. Eskiden diyor ciddi bir sıra vardı ve şimdi hani sadece hazırlık değil gerçek kan döküldükten sonra, gerçek kurban kesildikten sonra biz ona daha fazla lazım hani saygı duyalım. O bizim vicdanlarımızı yani temizleyebilir. İsa Mesih'e gelen bir kişi gerçekten biliyor. Hani onun günahları af oldu. Onun vicdanı rahat olabilir. Dördüncü büyük. Üçüncü yük vicdanıydı. Suçluluk duygusu. Dördüncüsü korku. Ve ölümün korkusu. Ölüm yükü. Kim ölümden korkmuyor ki? Her insanın işine son veren ölümden kim korkmaz ki? Biz o düşünceye dayanamadığımız için onu bir kenara atıyoruz. Bir kenara itiyoruz, kalkıyoruz böyle. Var öyle bir şey ama düşünmeyeyim şimdi. Öyle değil mi? İnkar ediyoruz. Ben ölmeyeceğim. Binlerce sene yaşayacağım. Kimse böyle açık demiyor ama kafamızda öyle bir duygu var. Öyle değil mi? Hep böyle. Öyle davranıyoruz hiç değilse. Ama merak etme ölüm seni de bulacak. Ondan kaçamazsın. Ve o korkuyu silen ancak nedir? Yani nedir bu? Bu ölüm korkusunu yok edebilen güç nerede? Tek bir şey. Yani o da diriliş inancıdır. Biliyorsun ki dirileceğim. Biliyorsun hayatın devamı olacak. Biliyorsun ki nasıl şimdi her akşam nasıl yatarsam yatakta öyle ki sabah uyku hani bitirdikten sonra gözlerimi açacağım. Aynı biçimde ölünce diyorsun bu sadece bir uyku. Ve ondan da uyanacağım. İbraniler 2:14-15. Peki madem evlatlar et ve kandandırlar, o İsa yani kendisi de aynı tabiatı aldı. Öyle ki ölmekle ölümün kuvvetine sahip olan yani şeytanı yensin. Öyle ki insanları serbest etsin. Çünkü ölümden korktukları için hayat boyunca esir ettiler. Evet, sadece İsa Mesih'te öyle bir güç var, ölüm korkusunu silebilir. Başka hiçbir yerde yok. Onu biliyorsunuz, görüyorsunuz sağda solda. Müslümanlar da dirileceğini böyle sözle iman ediyorlar ama ölüm korkusu o kadar büyük değil mi? Neden geliyor? Çünkü sadece bir laf, dirileceksiniz. Ama bizim önümüzde bir laf değil, diri bir şahit var, diri bir canlı bir olay var. İsa'nın dirilişi, o bize aynı temada garanti veriyor. İyi güzel, şimdi kadar anladık bu yük nedir. İsa diyor, gelin ben sizi kurtaracağım bu yüklerden, bu yükleri bana bırakın. Ama dediğim gibi ayet 28, o da iş bitmiyor. Nasıl yapacak bunu? İsa bunu nasıl yapıyor, yani bu yükleri nasıl bizden kaldırıyor? Onu öğrenmek istiyor musun? Merakın var mı? O zaman devam okuyalım. Ne diyor? Evet, İsa bu yükleri kaldırabilir, kaldırmak istiyor, kaldıracak da. Ama en birinci adım sen atmalısın. Ey bütün yorgunlar, bana gelin diyor. İsa aramayacak seni, yorgun musun? Aa, ben yardım edeceğim. Hayır, o senden birinci adımı bekliyor. Bana gelin diyor. Markus 6:48 bu hareketi gösteriyor. Gecenin dördüncü müebbetinde rüzgar onlara karşı üfürürdü ve kürek çekmek çok zor geldi. Ne oldu? İşte İsa Mesih o en büyük mucize yaptıktan sonra, hani kişileri 5 ekmekle ve 2 balıkla besledikten sonra dedi ki, siz karşı yani gölün öbür tarafına kayıkla gidin oraya. Ben şimdi Balkan'da bekleyeceğim, tepede bekleyeceğim sizi. Yetişeceğim sizi köyün öbür tarafında. Ve İsa bütün gece o da tepede beklemiş. Onlar gene aşağıda bir fırtına, bir rüzgar tamamı batmak üzereydiler. Ama İsa bekliyor. Bakıyor. Yardım etmiyor sanki. Ah, niye böyle? Niye onları uğraştırıyor? Madem görüyor hani onların öğrencilerinin zorluğunu, madem onların korkularını görüyor, niye duruyor? Tamam mı? İşte çok zorluk gördüler. Ama sonra ne oluyor? Sonra yaklaşıyor onları. Suyun üstünde yürüyüp kayaya yaklaşıyor ve yetişiyor onlara. Niçin İsa yaptı bunu? Demek İsa tepede dururken öğrencileri bekledi. Onlar bağırsınlar. İsa neredesin? Kurtar bizi. Mahsustan o duruma bıraktı. O duruma gelsinler. Çünkü o zaman ciddilik oluyor. En birinci hareket onlardan gelmesi lazımdı. İsa'ya gelmek ne demek bu? Ey bütün yorgunlar bana gelin. İsa'ya gelmek ne demektir? Bu demek insanın çağrılarından vazgeçmek. Tamam mı? İnsanlar çağırıyor seni. Tebu'da kredit var. Tebu'da gurbet var. Çok kolay çözüm var sana. Tamam mı? Her bir problemin çaresi insanlardan çok kolaymış. Ama sen en birinci bu yükü İsa'ya bırak. İsa Mesih diyor ki bana gelin. Değil insanlardan çare arasan. Ancak ben senin yükünü kaldırabilirim. Ondan sonra üçüncü büyük ders. İsa diyor ki benim bondurumu takın ve benden öğrenin. Demiyor sadece bana gelin. Ben size yardım edeceğim. Demiyor bana gelin ve yükünü bana bırakın. Aynı zamanda diyor ki benim bondurumu takın. Benim de bir yüküm var size. Sanki bir değiş tokuş oluyor burada. Ben yükümü İsa'ya bırakıyorum. O kendi yükünü bana bırakıyor. Ancak böyle diyor. Rahat bulacaksınız. İsa demiyor yani bırak ben halledeceğim sonra git yaşa nasıl istersin. Ha? O zaman gene başka yükler olacak. Hayır hayır. Diyor ki benim bondurumu takının. Benden öğrenin. Bu birinci yerde demek istiyor ki İsa'nın öğretişini kabul et. En başta dedi ki yük demek öğretiş. İsa'nın yükünü kabul et, İsa'nın bondurunu kabul et, İsa'nın öğretişini kabul et demek istiyor. Ve zaten devam ediyor, benden öğrenin açıklıyor bunu. Evet, benim öğretişimi kabul edin. Romalılar 12 ayet 2 şöyle diyor. Bu el aleme de uymayın. Ya da bizimce mahalleye uymayın. Ama düşünceniz yenilensin, başka bir düşünce olsun. Bu İsa'nın yükünü kabul etmek bu demek. Yeni bir düşünceniz olsun. Ve böylelikle bambaşka kişiler olun. Öyle ki Allah'ın iyi, hoş ve kusursuz isteğini deneyesiniz. İşte İsa Mesih'in yükü kabul etmek bu demektir. Başka bir düşünce. Mahalle düşüncesini atıyorsun. Bu yük gerçekten öyle değil mi? Bunu hissetmiyor musun? Mahalle düşüncesi ne kadar yük. Bu düğünler nedir bu? Yüktür. Çocuğuma ev yapmak nedir? yüktür, değil mi? Bütün bunlar halkın, mahallenin beklentisi bize karşı bizi bir yüktür. Hareketlerimizin, işimizin yani çoğunu, 90%'ını yapıyoruz sadece başkalarını memnun etmek için. Yüktür. Ve İsa diyor bırak. Benim düşüncemi tak. Her bir konuda benim gibi düşün. Düşünce de yenilenmek diyor. Sanki bir kompüteri yeniden programlara yapıyorsun. Bakıyorsun eski sistem Windows o kadar bozuldu, o kadar Arap saçı oldu, o kadar karmakarışık oldu, kompüter çalışmıyor. Çok ağır gidiyor. O zaman ne diyor? Çare yok. Yeniden bum installer yapıyoruz. Yeniden Windows takıyoruz bir daha. Sıfırdan sil her şey baştan. Ve yapıyorlar bunu ondan sonra bum şimşek gibi çalışıyor çok hızlı. Ne oldu? Düşünce değişti. Program değişti ve İsa Mesih imanlısı da öyle. Sanki başka bir instalasyon oluyor onun kafasında. Sen İsa gelince her şeyi yeniden öğreniyorsun. Aile ne demek? Hane ne demek? Mahalleden bir yük var ama onu atıyorsun İsa Mesih'in programını kabul ediyorsun. Delikanlıyken Sreşta'ya çıkmak yani böyle buluşmak nasıldır? İş yerinde nasıl davranacağım? Düğünler nasıl geçmeli? Çocuğuma hani nasıl davranacağım? Evimi nasıl düzelteceğim? Bütün bu konularda İsa'nın programını takıyorsun. Ve yük öyle kalkıyor. İşte bütün bu konularda İsa'dan öğren. O senin programını yapsın. Öylelikle kurtulacaksın yani. Bütün bu yüklerden. Evet. Ve bu yeni düşünce ne? Romalarda okuduk bunu. Yeni düşünce neymiş? Allah'ın iyi, hoş ve kusursuz isteğini denemek. İşte. Sen sormuyorsun artık mahalle ne bekliyor benden? Yan bakmasınlar bana. Hayır bu düşünce kalkıyor. Allah ne istiyor? Rab ne istiyor benden? Onu hoşnut etmeye çalışacağım. Öyle yükler kalkıyor. Ve İsa diyor atın bu adımı diyor. Atın bu adımı görün bakalım, deneyin bakalım. Acaba yüklerinizden kurtulacağınız mı? Ama bondurun ikinci bir anlamı var. Bondurok, boyunduruk. Ne demek? İki hayvanı yan yana getiriyorsun. Ve onların ensesine koyun böyle bir tahtların yapılmış değil mi? Böyle bir aparat. Ve ne oluyor? Bu hayvanlar artık yan yana. Birbirlerine bağlı. Ve birlikte bir iş yapıyorlar. Birlikte bir iş yapıyorlar. Ve İsa diyor ki benim boyunduruğumu takın. İsa ile bağlanın artık. O kadar sıkı bir bağlantınız olsun ki, o kadar yakın, o kadar kesin olsun ki adım başı yani onunla berabersin. O bir adım attığın zaman sen de mecbursun bir adım atasın. Çünkü bondruk var artık kafanızda. Sizi böyle yan yana tutuyor. Bir hayvan sağa ve bir hayvan sola çekti mi ne oluyor? Olmuyor değil mi? Boğazları sıkıştırılıyor. Ve aynı zamanda işte kalıyor ortada. İşte yapılmıyor. Hayır. Sen bondurunu taktın mı? İsa Mesih'in bondurunu taktın mı? Sağda İsa, solda sen. Ve artık paralel gidiyorsunuz. Değil mi? Ve son olarak İsa şunu diyor. Çünkü benim vereceğim bondurluk kolaydır. Benim vereceğim yük yiğindir. Sanki bize çok güzel tatlı sözlerle davet ediyor. Reklam yapıyor. Kendi için. Kendisi için reklam yapıyor. Benim vereceğim bondurluk çok kolay, çok hafif. Acaba öyle mi? Bu doğru mu? İsa'nın yolunu tutmak kolay mı zor mu? Kolay mı zor mu? Kişiler bizi mana buluyorlar değil mi? Eleştiriyorlar. Oho siz çok tembelsiniz. Biz günde 5 defa işimizi gücümüzü bırakıp dua ediyoruz. Çok daha yük, çok büyük bir yük var bizde. Siz gene kafanıza estikçe dua ediyorsunuz. Bizde bir sıra var. Bizi sabahtan akşama kadar ağzımıza bir damla su koymuyoruz Ramazan ayında. Siz gene keyif çatıyorsunuz o. Demek İsa Mesih'in yolu çok kolaymış. Bir parça doğru. Değil mi? İsa bizi dinin yükünden, baskısından, boyunduruğundan kurtarıyor. Biz Türkiye'de yaşarken her ikinci laf sizde nasıl? Bizde böyle, sizde nasıl? Ve ben kişilere artık yoruldum anlatmak ki bizde yok karşılık. Yok bir sıra. Yok mecburiyet. Anlamıyorlar. Çünkü bu yükü kabul etmek istemiyorlar. İsa'nın yükünü kabul etmiyorlar. Ve onun için bu çok garip geliyor onlara. Evet. O zaman neden daha fazla kişi imana gelmiyor? Ben hep bunu soruyorum. Sen bizi mana buluyorsun çok kolaymış. O zaman gel bize. Bırak bu yükü. Marim çok kolay. Ha, olmaz. İstemiyoruz. Neden? Çünkü işin zor tarafı nerede? O bondroğu takmak. Değil mi? Ne kadar dini işlerden uğraşırsan gene de sensin. Gene sen serbestsin. Sen karar veriyorsun. Ama bir kişinin bondroğunu taktın mı artık serbest değilsin. Serbestlik yok. İşte bu bondroğunu takmak istemiyorlar. Öyle değil mi? Evet, o zor tarafı budur. İnsan öyle bir kurtarıcı istemiyor. Zayıflık içinde kendi kendini teslim eden, haça gerilen, düşmanlarını yenen değil, onlar tarafından yenilen bir kişi, onlara yenik düşen öyle bir kurtarıcı istemiyoruz. Hayır. İşte İsa'nın haçının zor tarafı orada. Yani o haça iman ettiğimizde, yani gerçekten iman ettiğimizde konuşuyorum, içimizde bir şey kırılıyor. İçimizde bir şey kırılıyor. İsa'ya bakınca onun haçını iyice anladık mı ve anladık mı o benim yerimde öldü, içimizde bir şey kırılıyor. Bizim gururumuz kırılıyor. Yüksekliğimiz kırılıyor. Ve o yüzden çok fazla kişi İsa'ya gelmek istemiyorlar. Bu gurur kırılmasın. Biz razıyız. Dinlerin en zor bondruklarına boyun eğelim. Yeter ki ben, yani benliğim ölmesin. Değil mi? Öyle bir düşünce var. Çünkü İsa'nın haçtaki ölümünü kabul edebilmek için diyorsun, evet içimde hiçbir iyi tarafı yok. Biz bütün bozukum. Ancak öyle İsa'ya iman edebilirsin. Ama bunu bir kere yaptın mı işler kolay. Oraya kadar zor ama ondan sonra işler gerçekten kolay. Bir kere dedin mi, hani bende iyi bir taraf yok. Ben suçluyum, biz bütün suçluyum Allah'ın önünde. Bir kurtarıcı lazım bana. O derece geldin mi işler gerçekten kolay oluyor. O zaman gerçekten İsa'nın yükü, İsa'nın bondruğu gerçekten hafiftir, yiğindir. 1. Yuhanna 5:3 Yuhanna şöyle yazıyor. Onun buyruklarını yerine getirmek, işte Allah'ı sevmek bu demektir. Ve onun buyrukları zaten zor değildir. Kuraj veriyor bize. Zor değiller diyor. Çünkü o yükü artık yalnız kaldırmıyorsun. Seninle birlikte bir kişi var. Bondruk var. Ve bondruk derken ikinci bir kişi seninle birlikte bu yükü kaldırıyor. Değil mi? O da Rab Mesih'tir. Onun omuzları seninkinden daha geniş. O senden daha güçlü. Ağlarının büyük payını o taşıyor. Sen küçük bir payı taşıyorsun. Yükünü artık ona bırakabilirsin. Evet. Son olarak çiftçiler çoktan bir hakikati buldular. İlginç bir şey. İki hayvanı bir bondurun altında koştular mı? Çalıştırdılar mı? Ne oluyor? İkisi daha güçlü oluyor. İlginç bir şey. Mesela iki beygir bir bondurun altında bir yük çekiyorlar. Birinci beygir yalnız olarak 2 ton mesela çekebilir. İkinci beygir gene yalnız olarak 3 ton çekebilir. Birlikte kaç ton çekecekler? Kolay diyorsun. 3 plus 2, 5. Yanlış. Yalnız olarak 2 ve 3 ama birlikte değil 5, 7 ton çekiyorlar. Neden? Hiç yapamadığı şeyler yapabilirsin artık eğer birlikte bondrukta çekersin. İsa Mesih'in bondruğu taktın mı diyor. Hiç mümkün olmayan şeyler senin için mümkün oluyor. Neden? Çünkü beraber çalışmanın sırrı budur. İsa ile birlikte daha fazla şeyler yapabilirsin. Yeter ki ona gel, bana gelin, ondan öğren ve onun bondroğunu takasın. Rab sizinle olsun.